Bu kitap Altı Nokta Köyler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ayağ Gökçe. Eserin adı Suların Akışı. Yazarı Gül Çançar. Türü Anı. Bu kitap 110 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 18 Aralık 2012. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Amacım yarım asırlık bir yaşamın izlenimlerini, deneyimlerini yazmaktı. Ne var ki Sadun'un 73 ve Mehmet'imin 45 dünyamızdan göçüşleriyle belirli amaç biraz yön değiştirdi. Canımdan çok sevdiğim bu iki erkeğe bir gönül borcum olduğu hissine kapıldım. Çünkü ikisi de en yakınları tarafından bile anlaşılamamış, hatta yanlış anlaşılmışlardı. Her ikisi de bu konuda en ufak bir çaba göstermemiş, güçlü kişiliklerinden asla ödün vermemişlerdi. Takdir eden, seven, onları oldukları gibi sevmeliydi. Biri aşkım ve erkeğim, diğeri biricik evladım. Hep yükseklerden uçan, zor ama çok özel adamlardı. Gül Çançar. Suların Akışı. Bir adam, bir kadın, bir oğul. Aşkın, zaferin ve yenilginin gerçek öyküsü. Bölüm 1. Evet, nihayet oldu işte. Yıllardır düşünü kurduğum olay Mine Urgan sayesinde gerçekleşti. Anılarımı yazmaya başladım. Bir kez başlayınca o en zor ilk cümle ve biraz direnen, tutuk ilk sayfadan sonra kelimelerin sular seller gibi akacağını, giderek coşacağını deneyimlerimden biliyorum. 40 kadar İngilizce yazıdan ve 6 Türkçe öyküden biliyorum. Mevlana başlıklı ilk yazım, Dale News'ta basıldığı gün duyduğum sevinci asla unutamam. Ne var ki, benim asıl yazmak istediğim anılarımdı. Bunu yapmayı çok istiyordum ama ürkek, çekingen ve kararsızdım. Konuyu birkaç yakın dostuma açtığım zaman, yüreklendirici hiçbir cevap alamadım. Senin hayatın kimi ilgilendirir ki, diyorlardı. Şüphesiz ben bir Mine Urgan değildim ama iyi kötü bir şeyler yaşamıştım işte. Bazı gözlem ve deneyimlerim birilerinin ilgisini çekebilir diye düşünüp duruyordum da elim bir türlü varmıyordu başlamaya. Ta ki bir dinozorun anılarının ilk sayfasında Mine Urgan'ın köşedeki bakkal gördüklerini kaydetse satırlarını okuyuncaya kadar. Herkesi anılarını yazmaya özendiren bu ses beni yüreklendirdi. O ilginç kadın 82 yaşında bunu yapacak gücü bulabilmişse 62 yaşımda ben de bulabilirim. Deneyimler aktarılmaz, yaşanır. Bu gerçeği hepimiz biliyoruz. Ancak farklı yerlerde karşılaştığım çeşitli olay ve tutumlar üzerimde nasıl izler bırakmışsa ve beni hala düşündürüyorsa, belki bunları okuyanlar üzerinde de benzeri bir etki yaratabilir. Hiç değilse deneyecek, Mine Urgan'ın önerisi ve pek çok öğrencimin isteğini yerine getirmiş olacağım. Derslerim hiçbir zaman sadece İngilizce öğretmekle sınırlı kalmadığından, yaşadıklarımı, gözlemlerimi içeren ve o anda aktarılmasında fayda gördüğüm herhangi bir konuya saptığımızda, ''Hocam bunları yazsanıza'' diye haykıran genç, heyecanlı sesler, kulaklarımda hala yankılanıyor ve ben yazıyorum. Belleğimdeki ilk anılar 4-5 yaşlarımda 1940'ların Bursa'sında canlanıyor. Merkezdeki Atatürk heykeli ve küçük parkın arkasında başlayan Arnavut kaldırımlı bir yokuşun sonlarına doğru iki katlı, ahşap, içi kireç badanalı bir evde oturuyorduk. O devrin hemen tüm Bursa evlerinde olduğu gibi bahçe yüksek taş duvarların ardında gizlenirdi. Dar sokaklar boyunca üzerlerinde iri demir tokmaklar olan büyük ahşap kapılar göze çarpardı. Düşünüyorum da şimdiki sinir bozucu zillere, alarm uyarılarına kıyasla o oymalı demir tokmakların sesleri ne kadar vakur ve ağırbaşlıydı. Aile mahremiyetini koruyan gözden ırak bahçeler, oturaklı, güvenilir kapı tokmakları sanki devrin yaşam simgeleriydi. Bizim bahçemizde iddiasız çiçekler, iki dut ağacı, dip tarafta da büyük bir çamaşırhane ile küçük bir ahır vardı. Babamın yarım kan Arap, yarım kan İngiliz atı Türen'in ahırı. Hüsamettin Bey, şehir dışındaki çiftliğine bu atla gider gelirdi. Akşam ezan vakti, çevik Türen'in yamru yumru taş döşeyli yolda yankılanan nağ seslerini duyunca hepimiz, ben, erkek kardeşim Okan, annem ve bizimle oturan teyzem Belkıs, babamızı karşılamak için kapıya koşuşturduk. Fakat hiçbir şamata, öpüşme gibi sevgi gösterisi olmaz, evin beyi o demir tokmakların ağırlığı ve vakarı ile içeri girerdi. Hüsamettin Bey ve anne Muhsine Hanım teyze çocuklarıydı. Aralarında 10 yaş kadar fark vardı. Aile, Balkan Harbi sırasında Yunan zulmüne dayanamayarak Gümülcine'deki büyük çiftliklerini, topraklarını bırakıp Türkiye'ye göçmüşlerdi. Anneannem ve dedelerim çok genç yaşta ölmüş olduklarından, annem bir süre İstanbul'da halası ile kaldıktan sonra Bursa'ya siroz hastası teyzesinin yanına gelmişti. İşte o beraberlik Muhsine ve Hüsamettin'in evliliğiyle sonuçlanmıştı. Ufak tefek yapısına karşın güçlü, akıllı, enerjik ve daima daha ileri diyen bir kadındı annem. 1980'lerde ona Anneler Günü armağanı olarak yazdığım, onu anlatan yazım Daily News'ta iki kez basılmıştı. Yazıyı okuyan bazı Amerikalı dostlarım, beni şaşırtan bir ilgi gösterip, yazının 4 kez Amerika'nın farklı eyaletlerindeki yerel gazetelerde basılmasını sağlamışlardı. Kadınlığını daima çok iyi kullanmış, erkeğini hep yücelterek, kendisi ikinci plandaymış gibi görünüp, dizginleri elinde tutmayı başarmıştı. Yaşamımızdaki doğru yanlış, en önemli kararlar onun atılımı ile alınmıştır. Çok çetin veya çok lüks şartlara, aynı rahatlıkla hemen uyum sağlayan müthiş bir yeteneği vardı. Gençliğinde o kadar iyimserdi ki, maalesef ileri yaşlarda bu güzel huyunu tamamen yitirdi. Kiraladığı küçük bir çiftlikte her şeyi sıfırdan başlayan Hüsamettin Bey, 50 koyunum olsa diye hayıflanırken, annem, 50 koyun ne demek, 5000 koyunumuz olacak diyordu. Gerçekten de olmuştu. Ama kolay olmamıştı tabii. Ben çok küçük yaşlarımda annemin sırtında çiçekli bir basma entari, tarlalarda koştuğunu ve ancak yemeği ile tutabildikleri işçilere öğle yemeği pişirip dağıttığını hayal meyal hatırlıyorum. Yaşadığımız Berhani çiftlik evini güzelleştirebilmek için sicime geçirilmiş basma perdeler astığını, kaba saba matalara iç açıcı örtüler uydurduğunu, akşamları gaz lambası ışığında devamlı bir şeyler diktiğini veya ördüğünü hala görür gibiyim. Öte yandan babam da ırgat gibi çalışır, geceleri bir fırtına çıkarsa hemen fırlayıp dışarıya giderdi. Yorganın altında iyice büzülen ben, rüzgarın ve yağmurun acımasız sesini dinleyerek onun için üzülür, dönüşünü duyuncaya kadar uyuyamazdım. Bu zor yıllar ne kadar sürdü kesin olarak bilemiyorum ama ben 6 yaşıma geldiğimde artık kendi çiftliğimiz vardı ve biz Bursa'da o bahsettiğim evde oturuyorduk. Sadece keyifli yaz aylarını çiftlikte geçirirdik. Babam at sırtında yaklaşık 1 saatte her gün gider gelirdi. Şimdi elektriğimiz çıtır çıtır yanan 2-3 sobamız ve bir radyomuz vardı. Akşamları haberler mutlaka sessizlik içinde dinlenir, sonra sohbet edilirdi. Ben ve kardeşim, büyük baba, büyük anne zevkini hiç tadamadığımız için onlara ait anıları masal gibi dinlemekten hoşlanırdık. Anneannemiz çok zengin bir çiftlik sahibinin yegane kızı olarak o kadar şımarıkmış ki, kendi mandıralarında özel yapılan yoğurdun eve ulaşıncaya kadar kaymağı çatlarsa öfkeden deliye döner yemezmiş. Süsüne, keyfine düşkün bir hanım, 28 yaşında gezmeye gitmek üzere ayna önünde süslenirken düşüp kalpten ölüvermiş. Kibarlığı ile ünlü dedemin o devirde önünde eğilerek ayakkabılarının atkısını iliklediği, saltanatta anneannemden kalan mücevherler Türkiye'ye gelen aileyi yıllarca geçindirmiş, bir kısmı da çarçur olmuş. Dillere destan o mücevherlerden bugün elimizde tek parça bir hatıra yok. Bir de ailenin efsane kadını Hacı Nene var. Annemin babaannesi. Yunanlılar silah aramak amacıyla evi bastıklarında herkes telaş ve korkuyla şaşkınken o mutfağa iner, çabucak bir hamur yoğurur, içine tabancasını saklar, sonra tepsiye döşeyip bakur bir edayla hala aramaya devam eden askerlerin karşısına dikilerek "Acele kızın üstünü arayın, ekmeğin mayası kaçmadan fırına yetiştirsin," dermiş. Türk olan fırıncı da gereğini yapar, sonradan silahı iade edermiş. Gümülcine'den Türkiye'ye kaçan kafilenin başında belinde tabancası yine Hacı Nene varmış. İstanbul'da 93 yaşına kadar hiç hasta olmadan ve o yaşta bile gözlüksüz oya yaparak aileye sürekli destek vererek yaşamış. Bu öyküler dinlenirken sobanın üstünde kestane kebap veya içine ceviz sokulmuş kuru incirler olurdu. Bazen de ıhlamur veya nane limon kaynardı. Ara sıra radyoda bir Rumeli türküsü çalarsa özellikle babam çok keyiflenir, kısık sesle türküyü mırıldanırdı. O yüksek tavanlı, badanalı, ferah odada daima hoş bir koku ve sıcacık bir ortam vardı. Kavgasız, gürültüsüz, iddiasız, sevgi dolu bir ortam. Yaşamım boyunca daima özlemle hatırlayacağım bir ortam. Issız sokaktan bazen bozacının "Boza, boza" sesi yükselir, bizler de tarçınlı boza keyfini yaşardık. O sokak gündüzleri bile sakin ve ıssızdı. Ancak ayda yılda bir otomobil, arada sırada bir fayton geçerdi. Herkesin kalın duvarlar ardında bir bahçesi olduğundan, çocuklar sokaklara dökülüp şamata yapmazlardı. Yegane hareket, okul paydosundan sonra köşe başlarını tutan simitçinin, helvacının çevresinde oluşurdu. Daracık sokak daima tertemizdi. Ne yırtılıp içindekilerin etrafa saçıldığı naylon çöp torbaları, ne çamurlu su birikintileri, ne de inşaat gürültüsü ve döküntüsü. Bize yakın, hiç unutmayacağım bir ev vardı. Ahşap kapısının demir tokmağını sanırım en sık ben çalmışımdır o mahallede oturduğumuz sürece. Küçük, asmalı avludan her an bir yeri çökecekmiş hissi veren, bastıkça gacır gucur sesler çıkartan ahşap merdivenle ikinci kata çıkılır ve burcu burcu kitap kokan geniş odaya girilirdi. Eski kitaplara, onların kendine has kokusuna, ilginç ciltlerine, o yaşlardan beri zaafım olduğundan her gidişimde kendimden geçerdim. Bu aile, hatırladığım kadarıyla, gecesi bir kuruşa kitap kiraya verirdi. Aile olarak bildiğim ise sadece sık sık avluda otururken gördüğüm, başı takkeli, beyaz sakallı tonton bir ihtiyarla genç, güzelce bir kadındı. Kitapların alınış ve iade ediliş tarihlerini bir deftere yazar, borcumun ne kadar olduğunu söylerdi. Tercüme ve yerli yüzlerce cilt vardı ve bugünkü aklım olsa o aile hakkında kim bilir ne ilginç şeyler öğrenirdim. Evimize çok yakın olan bir ilkokula başladığım günde hala dün gibi belliğimde. O güzel kokulu siyah önlüğümü, bembeyaz kolalı yakamı ne kadar sevmiş, nasıl da gururla çıkmıştım evden. Ancak 2 saat sonra da ağlayarak geri dönmüştüm. Teneffüste koşuşurken yepyeni önlüğümün kolu bir çiviye takılıp yırtılınca kimseye görünmeden sıvışıp soluğu evde almıştım. Önlüğüm yırtıldı, artık gitmem okula diye ağlıyordum ama annem gözyaşlarımı hiç aldırmadı. Yırtık yeri çabucak dikerek elimden tuttuğu gibi beni geri götürdü. Öğretmenimden özür diledik, olay kapandı ve okul disiplininin ne olduğu ilk kez bilincime yerleşti. 23 Nisan Çocuk Bayramları büyük özenle kutlanırdı Bursa'da. Daha doğrusu şehir derli toplu olduğundan tüm şenlik tek merkezde yoğunlaşır, ana cadde ve Atatürk heykelinin çevresi rengarenk giymiş öğrencilerle dolardı. Ben belime kadar inen bal rengi, dalgalı saçlarım, ela gözlerim, al al yanaklarımla gösterişli bir kız olduğumdan annemin de girişimleriyle bizim okulun en önünde yürürdüm. Özgürlük kelebeği, Kızılay perisi, barış meleği gibi hayli uğraş isteyen kıyafetleri gece geç saatlere kadar yorularak annem hazırlardı. Daha iyisi, en iyisi onun yapısının ayrılmaz parçasıydı. Erkek kardeşime ve bana kız enstitüsünde özel kıyafetler diktirir, yıl sonu defilesinde yegane çocuk manken olarak yer almamızı sağlardı. 1940'ların Bursa'sında 4-7 yaş arası çocukların bir defilede podyuma çıkması neredeyse skandal türünden bir olaydı. Hüsamettin Bey gibi muhafazakar bir toprak adamının böyle bir gösteriye razı etmek ise ancak Muhsine Hanım'ın becerisiyle mümkün olabilirdi. Tabii bu arada kendisi de çok şık, o dar, kapalı ve hatta tutucu çevresi için fazla şık giyiniyordu. Ben onun koket tarafını hiç almamışım. İleride 12'nden çok daha kapsamlı bir sosyal yaşamım olduğu zaman bile butiklerde satılan özel giysilere, ünlü markalara, mücevherlere asla özenmedim. Ayağımdan elime bakımlı olmak ve sade bir kıyafet beni daima yeterince mutlu etti. Fakat yaşamın inişli çıkışlı doğasına ayak uydurabilme, çetin şartlarda pes etmeme becerimi anneme borçluyum. O şimdi güzel, verimli bir çiftliğin hanımıydı artık. Özverili çalışma, babamın bu konudaki bilgisi ve tabii biraz da şansla kuraklık, sel, don gibi felaketler olmamıştı. Bursa'nın en gözde 2-3 çiftliğinden birine sahiptik. Çeşitli sebze ve meyve, buğday, tütün, ipek böceği, büyük ve küçük baş hayvan şu anda hatırlayabildiklerim. Okullar tatil olur olmaz, bana yeryüzündeki yegane cennet gibi gelen çiftliğe taşınırdık. Pınar başında piknik yapılır, buz gibi suya atılan karpuzlar bazen çatlardı. İplere dizilerek kurumaya bırakılan tütünlerin, tatlı bir yeşilden nefis kızıl kahverengine dönüşmelerinin hem görünüşü hem de kokuları çok hoşuma giderdi. Sigara tiryakisi olacağım belliymiş. Minik tombul civcivleri avucuma almak, kuzucuklara sarılmak, buzağıların yumuşak gerdanını okşamak ünlü Bursa şeftalisini dalından koparmak şu anda bile çok iyi hissettiğim büyük keyiflerdi. Fakat beni en çok etkileyen ipek böcekleriydi. Çok geniş kapalı bir alanda tabana asılı 2-3 katlı ranzalara döşenmiş duş yapraklarını kemirirken çıkarttıkları ses olağanüstüydü. O küçücük, yumuşacık beyaz sırtıların yaprak yerken bu kadar güçlü ses çıkartabilmeleri herhalde sayılarının çokluğundandı. Zamanı gelince ağızlarından salıverdikleri incecik ipek iplikle kendi etraflarında yavaş yavaş kozalarını örmeleri bir doğa harikasıydı. İnsanoğlunun tükenmez hırsı yüzünden kendi tabutlarını ördüklerini bilmezdi zavallıcıklar. Çünkü kuluçka döneminden sonra kozasını delip uçmaya hazırlanan kelebeğe yaşam hakkı tanınmayacaktı. Delinen kozanın ipliği kopuk kopuk olacağından kelebek olduktan sonra çiftleşip yumurtlaması yani üremesi için bir miktar koza ayrılır, diğerleri kaynar su kazanlarına atılırdı. Yamyamların karikatürlerde gördüğümüz beyaz adamı kazanlarda haşlaması bile bu kadar korkunç bir olay değildir. Onların vahşetinde ticari amaç yoktur. İpek böcekleri ise sadece bir avuç zenginin lüksünü sağlamak, kısacası daha çok para kazanmak amacıyla haşlanıyorlardı. Tıpkı damak tadı lüksü sayesinde kazanılacak biraz daha fazla para için 1-2 aylık süt kuzularının mezbahaya gönderilmesi olayında olduğu gibi. Yavrularından ayrılan koyunlar bütün gece acı acı meler, ben de yatağımda öfke ve çaresizlik gözyaşları dökerdim. Doğanın yasaları mı diyeceğiz bu katliamlara, yoksa insanoğlunun açgözlülüğü mü? Nihayet hasat zamanı gelir, biçilen buğdayların dolgun başakları döven altında birbirinden ayrılırdı. Bir atın daire şeklindeki alanda devamlı dönerek çektiği, altı çakıl taşları ile döşeli tahta bir kızaktı döven. Sürücüsünün gönlü olursa, etrafta dizilmiş, heyecanla sıralarını bekleyen çocuklardan birini, en sık beni, dövene bindirirdi. Çiftliğin atlı karıncası diyebileceğimiz bir eğlenceydi bizler için. Yeni savrulmuş taze saman yığınları içine yuvarlanmak da çok keyifliydi. O kahkaha tufanı ve cümbüş aleminde bunun göreceğim son hasat olduğunu bilmiyordum. İyi ki bilmiyordum, yoksa kederlenir, çiftlik yaşamına veda anlamına gelen o son yazın keyfini çıkaramazdım. Bursa'ya döndükten bir süre sonra annemin büyüğü dayım İstanbul'dan çıka geldi. Şimdiye dek istediği gibi bir iş kuramayan bu neşeli, sempatik adam, çok karlı olabileceğine inandığı madenciliğe girişmek istiyordu. Araştırmaları sonucu İslahiye civarında zengin bir krom rezervinden haberdar olmuştu. Yaptırdığı jeolojik testler çok olumluydu. İş sadece sermaye bulmaya kalmıştı. Müthiş ikna yeteneğiyle babamı, daha doğrusu annemi, çiftliği satıp sermayesini ortak bir madencilik şirketine yatırmaya razı etmesi hiç zor olmadı. Muhsine Hanım için yeni bir atılım zamanı zaten gelmişti. Ben ilkokul son sınıftaydım ve bu arada bir de kız kardeş ablası olmuştum. Çocuklarını daha çağdaş bir çevrede yetiştirmek, yabancı dil eğitimi veren okullarda okutmak istiyordu. İşte bu konu eğitimden nasibini arzuladığı kadar alamamış Hüsamettin Bey'in en zayıf noktasıydı. Yaz başında İstanbul'a taşınma ve Kromit Limites şirketi kurma kararını verdi. Birkaç ay içinde babam çiftliği tasfiye edecek, dayım da bu önemli girişimle ilgili ön hazırlıkları yapacaktı. Yılların emeğini, semeresini yok edebilecek riskli bir atılıma cüret edilmişti. Evet, Bursa'ya veda ediyorduk artık ve ben o yaşlarda bu tarihi kentin başka hiçbir yerde rastlanmayacak mistik havasını farkında bile değildim. Ulu çınarların görkemini, türbeler çevresindeki gizemli atmosferi, göz alabildiğine uzanan yemyeşil ovanın ruha verdiği sükuneti ancak yıllar sonra geri döndüğümde hissedebilecektim. Okulumuz bize Osman ve Orhan Gazilerin, 1. Murat'ın, Yıldırım Beyazıt'ın, talihsiz şehzadeler Cem Sultan ve Mustafa'nın türbelerine götürmüştü ama bu geziler tarih bilgileriyle sınırlı kalmıştı. Şehrin birçok yerinden görülebilen Mehmet Çelebi'nin ünlü yeşil türbesini bilirdim elbet. Bunları bilirdim de örneğin Emir Sultan'ın insan ruhunda yarattığı etkiden haberim bile yoktu. Çocuktum nihayet. Benim için teyzemle gittiğimiz, annem nedense hiç katılmazdı, haşmetli aslan ağzından gürül gürül suların aktığı havuzlu kaplıcalar çok daha heyecan vericiydi. Genelde hafta sonları erkenden, kalabalık basmadan giderdik kaplıcaların birine, en çok Hüsnü Güzel'e. Ben yüzmeyi bu havuzlarda kollarımın altına iple bağlanan ve batmamamı sağlayan iki kabak takarak öğrenmiştim. Bomboş, yüksek kubbeli hamamda suyun gümbürtüsü, benim çığlıklarım, kahkahalarım yankılanır dururdu. İyi ki o keyfi yaşamış ve yüzmeyi öğrenmiştim. Çünkü İstanbul'daki ilk evimiz Anadolu Hisarı'nda bir yalı olacaktı. Neden Anadolu Hisarı, neden o ünlü Sedat Bey yalısı hiç bilmiyorum. Yalının ünlü olduğunu da 29 Eylül 1992 tarihli Milliyet gazetesindeki bir yazıdan öğrendim. İri puntolarla verilen başlık 30 milyarlık yalıda gözyaşı diyor ve asırlık yalının ekonomik nedenlerle satışa çıkarıldığını bildiriyordu. Bu acı vesileyle içinde iki yaz ve bir kış oturma şansını bulduğum yalının tarihini öğrenmiş oldum. Bahriyeli Sedat Bey, Sultan II. Abdülhamit'in deniz nazırlığını yapmış ve bu görkemli yapı hizmetleri karşılığı onun adına Abdülhamit tarafından inşa ettirilmiş. Umarım kaybolan nice talihsiz değerlerimiz arasında karışıp gitmez. Biz yalının sadece 1/4'ünü kiralamıştık. Bu alan bile bisikletle rahat dolaşılabilecek kadar genişti. Oda sayısını hatırlamıyorum ama yüksek tavanlar ve dar uzun pencereler sayesinde hepsi çok ferahtı. Masmavi boğaz devamlı gözlerimizin önündeydi. Sağlam rıhtımdan sokağa doğru uzanan bakımlı bahçede güzel çiçeklerle bezenmiş göbekler ve çok büyük iki ağaç manolya vardı. Baygın kokularının tüm çevreyi sardığı sakin yaz gecelerinde üst kattan dışarı taşan nefis bir keman sesi duyulurdu. Genelde çıgan müziği çalan kişi evin damadı Darbaş'tı. Yakın geleceğin hayli popüler biyolonisti Macar asıllı Darbaş. Bu kadar romantik bir ortamda benim bu adama aşık olmam kaçınılmazdı. Açık penceremin önünde gece geç saatlere kadar iç çekerek birkaç damla gözyaşı dökerek kemanın inleyen namelerini dinlediğim ilk aşkım Darbaş. Yıllar sonra onu Hilton Roof'ta çalarken tekrar dinlemiştim. Eminim eskisinden güzel çalıyordu ama beni eskisi gibi etkilemedi. Manolya kokan Boğaziçi gecelerinin sihri yok olmuş, büyük aşkımdan eser kalmamıştı. O ilk yaz güzelim çevreyi tanıyarak ve bol bol yüzerek geçti. Yalının rıhtımından tertemiz fakat derin ve akıntılı sulara dalıyor, pencerelerden uyarı sesleri yükselinceye kadar korkusuzca yüzüyordum. Cahilce cesaretim biraz beni bekleyen tehlikelere bilinçsizliğinden, biraz da doğaya olan tutkumdan kaynaklanıyordu. Şimdi bile yaşıma, kalp yetmezliğime ve doktorların uyarılarına rağmen denize girince arzularımı dizginleyemem, açıklara yüzerim. Bazen karadan hayli uzaklaşmış ve tek başıma olduğumu fark edince ya bir şey olursa şuracıkta tıkanır, ölüverirsem diye bir anda korkuya kapılır. Sonra böylesine mutluyken ölmenin ne kadar hoş olacağını düşünüp yüzmeye devam ederim. Ormanlara, dağlara, tepelere rastlayınca da haddimi aşar, tüm kontrolümü kaybedip gücümü sonuna kadar zorlarım. Neyse, konuyu fazla saptırmadan dönelim Anadolu Hisarı'ndaki o güzel yaza. Sabahın erken saatlerinde ve akşam üzerleri bisikletimi atlayıp ya küçük suya ya da Kanlıca'ya giderdim. İkisi de birbirinden sevimli ve iç açıcıydı. Küçük su sırtlarında Barba'nın bahçesinden Körpe Çengelköy hıyarları ve mısır koparırdım. Taşıyabileceğim kadar toplardım. Ne tartı var ne pazarlık. Aksakallı Barba adeta utana sıkıla, hatta bazen öfkelenerek sembolik bir rakam söyler, isteksizce alırdı parayı. Ürününün beğenilmesi, bahçesine kadar gelinmesi sanki yeterli ödüldü onun için. Bu arada Kromit Limited şirketi kurulmuş, faaliyete geçmişti. Büro, Tophane rıhtımında bir binada olduğundan babam her gün vapurla gidip geliyordu. Sadece pazarları evde kalır, bazen bahçeye inerek sandallarla satılan balık ve karpuzlardan seçerdi. Yeni işine ve yaşamına uyum sağlamakta zorlandığı, çiftliğini özlediği, atıldığı riskin endişesini duyduğu kesindi ama her zaman ciddiyetini koruyan yüzünden bunu anlamak mümkün değildi. Az konuşan, asla şikayet etmeyen, bizlerin mutluluğu ile mutlu olan, vakur bir adamdı. Evde sesler yükselmez, tartışmalar olmazdı ama onun sadece koyu renk gözlerine yansıyan ender öfkesinden hepimiz korkardık. Çocukları için düşlediklerinin de ötesinde, olanaklara kavuşacaklarından habersiz, yakında başlayacak okul yılının planlarını yapıyordu karısıyla. Öneri ve karar yine Muhsine Hanım'ınkiydi. Ben vaktiyle kendisinin bir süre devam ettiği Çamlıca Kız Lisesi'ne gidecektim. Erkek kardeşim Okan da Bebek'te iyi isim yapmış bir ilkokula. Tabii ikimiz de o küçük yaşlarda yatılı olarak. Şimdi düşünüyorum da bu perde arkasındaki kadının heybetli, muhafazakar Hüsamettin Bey üzerinde nasıl bir etkisi vardı ki böyle olağan dışı kararlar aldırabiliyordu. Daha yakınlarda hiç okul yok muydu? Benim hafta sonları eve geliş gidişim Okan'ınkinden çok daha zordu. Hisar'dan köprüye vapur, Oradan Kadıköy'e ikinci bir vapur ve sonra Çamlıca'ya otobüs. Bursa'daki basit yaşamdan İstanbul'a yeni göçmüş, 11 yaşındaki bir kız çocuğu için hayli karmaşık bir yolculuk. Ama yapmıştım işte. Çünkü bunu yapmam gerektiği söylenmiş, bana güvenilmişti. Haftalar boyu gidiş gelişlerimde bir kez bile vapuru kaçırmadan, yanlış vapura binmeden karda kışta bu yolculuğu yapmıştım. O zamanlar İstanbul'un, özellikle de Çamlıca'nın kışları çok sert geçiyordu. Güzel eski bir köşkten okula çevrilen binaya bir türlü ısınamamıştım. Görkemli girişin, avizelerle aydınlatılan çift taraflı merdivenlerin dışında her yer loş ve köhneydi. Hele geceleri devamlı esen sert rüzgarın uğultusunu dinleyerek, ürpererek uyumak çok zordu. Yatağımın başucundaki eski pencere, o sert rüzgara dayanamayıp açılmıştı bir gece. Zar zor daldığım çocuk uykusunda hissedememiştim olanları. Sabaha karşı uyandığımda, battaniyemin üst kısmının ince bir kar tabakasıyla kaplandığını hayretle görmüştüm. Önce şaşkınlık, sonra çocuksu bir sevinç ve daha sonra şiddetli bir soğuk algınlığı. Sanırım çiftlik olanaklarının güçlendirdiği yapım sayesinde zatürreden kurtulmuştum. Bu olayın etkisiyle mi, yoksa Muhsine Hanım'ın yeni bir atılım amacıyla mı bilmiyorum, yalıda bir yaz daha geçirdikten sonra Bebek'e taşındık. Küçük Bebek ile Rumeli Hisarı arasında sahil boyunca uzanan cadde üzerinde üç katlı bir apartmanın üçüncü katına yerleştik. Boğaz yine gözlerimizin önünde. Anadolu yakasının sade doğal güzelliğine karşın Bebek daha renkliydi, cıvıl cıvıldı. Akşam üzeri şık giyimli insanlar rıhtım boyunca aiste aiste yürürler, dostlarıyla selamlaşırlardı. Bakımlı teknelerin süslediği deniz, rıhtımdan veya daha iyisi sandalla koydan girilebilecek kadar temizdi. Kısacası her şey güzel ve rahattı. Hem ben hem kardeşim okullarımıza yürüyerek gidebiliyorduk. Orta ikiye Boğaziçi Lisesi'nde başlamıştım. Arkası yemyeşil koruluk olan krem rengi, iki katlı eski bina, Arnavutköy'e doğru tam akıntı burnunda sahil boyunca uzanıyordu. Karma bir okuldu ama kız öğrenci sayısı erkeklerin ancak onda biri kadardı. Dersler birlikte yapılırdı. Yemekhane ve teneffüs bahçeleri ayrıydı. Kantinlerimiz de ayrıydı ama otoriter müdüremiz Süsniye Hanım tarafından bir tek erkek öğrenciye kızlar kantinine gelebilme izni verilmişti. Bu ayrıcalıklı öğrenci, o zaman lise son sınıfta olan Zeki Müren'di. Muhteşem sesi henüz keşfedilmemişti. Belki müzik öğretmenimiz Muhittin Sadak, ondaki cevher ve yeteneğin farkındaydı ama öyle olsa bile bizim kantine gelebilmesinin sırrı bu olamazdı. Hepimizin merakını çeken sır, yıllar sonra Zeki Müren ülkenin sanat güneşi olduğu ve eşcinsel eğilimlerini saklama gereği duymadığı zaman çözüldü. Hüsniye Hanım'ın ön sezisi, onun kişiliğinin ne yönde gelişeceğini büyük olasılıkla Zeki Müren'in kendisinden önce keşfetmişti. Bu mahcup tavırlı, aşırı nazik, çerçevesiz gözlüklü, açık kumral genç, ne zaman merhaba kızlar diyerek kantine gelse bizler heyecanlanır, o ise daima kızarırdı. Birinci ayrımın sonu, sayfa 7.